Ayrım 40.
Gözlerinde hemen hemen neşeli bir pırıltı belirdi. Hep böyle olurdu. Bu ince ayrımları fark edebilmek için ona alışmış olmamız gerekirdi. Ağzına cevheden, emekliye ayrıldı. 60'ında vardı. Emekliye ayrıldığı gün hiçbir zaman radyolog olmak istemediğini itiraf etti. Artık tıpla bütün ilgisini kesmek arzusundaydı. Eskiden beri arıcılığa meraklıdır. Şimdi de arı yetiştirmekten başka bir şey yapmayacak. Bir insan bunu nasıl yapabilir? Madem arıcı olmak istiyordun, o halde en iyi yıllarını neden ziyan ettin? Nereye oturmak istersin, Lyudochka? Diye sordu. Kır saçlı büyük anneyi sanki o genç bir kızmış gibi adının küçültülmüş şekliyle çağırıyordu. Sonra onun namına karar verdi. En çok şu koltukta rahat edersin. Donsova, fazla kalmak niyetinde değilim. Dormidon Tikonovic diye itiraz etti. Bir dakika için uğradım fakat kendisini yumuşak koltuğuna bıraktı. Birdenbire rahatladığını hissetti. Hatta artık en iyi karara burada varabileceklerinden de emindi. O sorumluluk yükü, idareyi ele alma yükü ve hayatı hakkında karara varma yükü, bütün bunlar Doktor Holde mantosunu alır almaz omuzlarından kalkmış ve şimdi yumuşak koltuğa çökerken de tamamıyla kaybolmuştu. Gözleri sessizce birlik çalışma odasını taradı. Kadın köşedeki eski tip mermer lavaboya baktı. Modern bir musluk değildi. Üzerinde leğen ve ibrik duran bir sehpaydı. Hepsi temiz ve üzerleri örtülüydü. Kadın Orestchenkov'a baktı. Onun sağ olduğuna, orada bulunduğuna ve bütün endişelerin onun omuzlarına yükleneceğine seviniyordu. Adam hala ayaktaydı, dimdik duruyordu. Sırtında en ufak bir kamburluk belirtisi yoktu, omuzlarını germişti. Başını her zamanki gibi dimdik tutuyordu. Sanki başkalarını iyileştirdiği için kendisi hiçbir zaman hasta olmayacakmış gibi güven doluydu. Çenesinin ortasında küçük sivri, gümüş bir sakalı vardı. Saçları dökülmemişti. Tamamıyla ağarmamıştı bile bu saçlar. Yıllar boyunca hemen hiç değişmemiş gibi duran bir ayrığın iki tarafında yatıyordu. Yüz hatları ne hissederse hissetsin, hiçbir şey değişmezdi. Bu hatlar daima yerli yerinde, sakin ve düzgündü. Yalnızca eğik kaşları hissettiklerinin bütün etkisini yüklenmişlerdi ve bunu küçücük bir hareketle açıklarlardı. Bana gelince Lyudochka, kusura bakmazsan yazı masasının başına geçip oturacağım. Resmi bir şekilde davranmak istediğimden değil, o masaya alışığım da. Buna alışmamış olması acayip kaçardı. Bir zamanlar bu muayenehaneye devamlı bir hasta ırmağı akardı. Bazıları bütün geleceklerinin bağlı olduğu uzun, ıstırap dolu konuşmalar sırasında burada oturmuşlardı. Doktor da her gün o sandalyesinde oturmuştu. Sonra daha seyrelmişti bu. Fakat adam hastalarını burada kabul ediyordu. Konuşmanın izlediği dönüşler ve dönemeçler sırasında bu dekor hastaların bileğine kazınırdı. Masanın üzerinde koyu kahverengi oymanın çerçevelediği yeşil çuha, eski kıvrık mektup açacağı, nikel kaplama kaşık, sayfaları döndürtülen takvim bakır kapaklı mürekkep hokkası, bardakta soğuyan koyu renkli kuvvetli çay. Doktor hastasının bakışlarından kurtularak meseleyi kendi kendisine düşünmesini istediği zamanlar dışında hep masanın başında otururdu. Hastayı düşünceleriyle baş başa bırakacağı zaman ise ayağa kalkarak ya lavaboya ya kitaplığa giderdi. Doktor Orestchenkov'un dikkatli, kararlı gözleri sebepsiz yere hiçbir zaman başka yana dönmezdi. Adam masadaki kağıtlarına ya da pencereden dışarıya bakamaz, hasta ya da ziyaretçisini incelemesi için kendisine verilen zamanın bir dakikasını bile kaybetmezdi. Gözleri Doktor Orestchenkov'un hastalarını ya da öğrencilerini incelediği, kararlarını ve amacını onlara açıkladığı baş aracıydı. Dormidon Tikonovic hayatı boyunca bir sürü baskı ve halsizliğe göğüs germek zorunda kalmıştı. 1902'de ihtilalci eylemleri dolayısıyla diğer öğrencilerle birlikte bir hafta hapis yatmıştı. Sonra ölen babası rahip olduğu için, sonra da ilk emperyalist savaş sırasında Çar'ın ordusunda bir tugayda doktorluk ettiğinden dolayı. Üstelik orada yalnız doktorluk etmekle kalmamış, tanıkların anlattığına göre alay paniğe kapılarak gerilemeye başladığı zaman bir ata atlamış, alayı geri çevirmişti. Böylece Alman işçilerine karşı girişilmiş olan emperyalist kıyımın en şiddetli anında işe karışmış oluyordu. Ama bu baskılar içinde en ısrarlı ve sıkısına özel doktorluk yapma hakkına inatla sarıldığı için hedef olmuştu. Halbuki bu her yerde özel teşebbüs ve zenginlik kaynağı daima her adımda burjuvazinin üreme alanı olan çalışmaya ihtiyaç göstermeyen bir iş sayıldığından gitgide daha kesin bir şekilde yasaklanmaktaydı. Adam birkaç yıl kapıdan doktor levhasını indirmek, hastalarını ne kadar dertle olurlarsa olsunlar, ne kadar yalvarırlarsa yalvarsınlar kapıdan çevirmek zorunda kalmıştı. Çünkü vergi bürosunun hem ücretli hem de gönüllü ajanları komşuya yerleştirilmişti. Ayrıca hastaların kendileri de konuşabilirlerdi. Bu da doktorun bütün işini, hatta evini kaybetmesine sebep olurdu. Bütün bunlara rağmen doktorun en değer verdiği de özel doktorluk edebilme hakkıydı. Kapıdaki o adı oyulmuş pirinç levha olmadığı zaman adam başka bir isim altında hileli bir hayat sürüyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Kendisi bir adayın ya da doktora vermeye hazırlanan bir kimsenin tezini savunmayı reddederdi. Bir tezin hastaları tedavi yeteneğine hiçbir zaman tanıklık edemeyeceğini, bir hastanın doktoru profesör olsa bile sıkılabileceğini, tez için harcanan zamanın ek bir ihtisası harcanmasının daha iyi olacağını savunurdu. Oreshchenkov yalnız oradaki tıp enstitüsünde geçirdiği 30 yıl boyunca tedavi kliniği, pediatri, cerrahi, bulaşıcı hastalıklar kliniği, üroloji ve hatta göz kliniğinde bile çalışmış, ancak ondan sonra radyolog ve onkolog olmuştu. Dudaklarını hafifçe kısması onun şeref payesi almış bilim adamları hakkındaki düşüncelerini açıklardı. Söylediğine göre bir insan ölmeden önce şerefli ve bir de buna ek olarak bilim adamı diye çağrılırsa onun sonu demekti. Böylesine şan şeref onun hastalarını tedavi etmesini engellerdi. Fazla süslü elbiselerin hareketi engelledikleri gibi. Şerefli bir bilim adamını da ardından birkaç kişi izlerdi, tıpkı yeni bir İsa ve havarileri gibi. Onun hata yapmaya hakkı olmazdı. Herhangi bir şeyi bilmemeye de hakkı yoktu. Hatta ona bir meseleyi düşünme hakkını bile vermezlerdi. Adam her şeyden bıkmış, tembel ya da geri kalmış olabilir, bunu da saklayabilirdi. Fakat herkes ondan mucizeler beklerdi. Allah'tan Oreshchenkov bir keresinde oranın ileri gelen liderlerinden birinin ölümün eşiğine kadar gelmiş olan oğlunun hayatını kurtarmıştı. Bir başka seferde bir lideri. Ama asıl hastalarını değil de onun gibi önemli olan birini. Ve ayrıca ileri gelen diğer birkaç aileden de bir takım insanları iyileştirmiş. Bütün bunlar burada aynı şehirde olmuştu. Doktor buradan hiçbir zaman ayrılmamıştı. Doktor Oreshchenkov'un ünü yüksek çevrelerde iyice yerleşmişti. Böylece adam bir bakıma koruyucu bir üne erişmişti. Fakat burada, bu daha rahat ve sakin Asya şehrinde, onun kapıya pirinç tabelayı tekrar astığı ve tekrar hastalarını evinde kabul ettiği gerçeğini görmemezlikten gelebilmişlerdi. Savaştan sonra doktorun devamlı bir işi olmadı ama birkaç hastanede danışman olarak hizmet görüyor ve tıp derneklerinin toplantılarına katılıyordu. Böylece 65 yaşından sonra hiçbir engel olmadan bir doktor için en uygun bulduğu biçimde yaşamaya başlamıştı. Dormidont Tikhonovic, sana hastaneye gelip bana mide ve bağırsak muayenesi yapıp yapmayacağını sormaya geldim. Yüzü kül rengiydi, sesi titremekteydi. Oreshchenkov onu dikkatle süzüyor, gözlerini hiç kaçırmıyordu. Kaşlarıyla da şaşırdığını belli etmemişti. Tabii Lyudmila Afanasyevna, sözleşelim, fakat madem geldin bana belirtileri anlatıver, kendinin ne düşündüğünü de. Sana belirtileri hemen anlatacağım, fakat ne düşündüğüme gelince, biliyor musun, düşünmemeye çalışıyorum. Daha doğrusu bu meseleyi gereğinden çok düşünmeye başladım. Uykum kaçıyor. Onun için durumu bilmemem daha doğru olur. Bu sözlerimde ciddiyim. Eğer hastaneye yatmama karar verirsen bunu yaparım. Ama bundan daha fazlasını bilmek istemiyorum. Eğer ameliyat olacaksam teşhisi öğrenmek de istemiyorum. Ameliyat sırasında şimdi benim için ne yapabilirler, ne bulacaklar diye düşünmeyi istemiyorum. Anlıyor musun? Şimdi iri, güçlü, kuvvetli bir kadın gibi durmuyordu. Belki bunun sebebi oturduğu derin koltuk, belki de omuzlarının düşmüş olmasıydı. Adeta küçülmüştü kadın. Belki anlıyorum Lyudochka, ama seninle aynı düşüncede değilim. Bir kere neden hemen ameliyattan söz ediyorsun? Şey, insanın hazırlıklı olması gerek. O halde neden daha önce gelmedin? Sen bunu herkesten iyi bilirsin. Donsova içini çekti. Bir şey söylemek kolay değil Dormidon Tikhonovic. Hayat böyle. Kendini olayların akışına kaptırıyorsun. Daha önce gelmeliydim. Kendi kendisine heyecanla itiraz etti. Fakat onun fazla ilerlemesine izin verdiğimi sanmıyorum. Yine o eski, hızlı, ciddi tavırlarıyla konuşmaya başlamıştı. Bir onkoloğun yine onkolojik bir derde tutulması haksızlık gibi geliyor. Çünkü o dertlerin hepsini teker teker biliyorum. Bunların etkilerini, sonuçlarını ve neye yol açacaklarını tahmin ediyorum. Doktor o kalın, ölçülü sesiyle onu inandırmaya çalıştı. Burada bir haksızlık yok. Bir doktorun vereceği en önemli sınav budur. Kendi ihtisası olan bir hastalığa tutulmak. Bunun haklı tarafı neredeydi? Niçin bu bir sınavdı? Oreshchenko böyle bir mantık yürütüyordu. Çünkü hasta olan kendisi değildi. Hemşire Panya Fyodorova'yı hatırlıyor musun? Kadın, ay neden hastalara bu kadar sert davranmaya başladım? Tekrar hastalanma zamanı mı geldi acaba? Derdi. Bu kadar ıstırap çekeceği hiç aklıma gelmezdi. Donsova'nın birdenbire kenetlediği elleri çatırdadı. Buna rağmen bu dakikalarda uzun zaman süren işkence hafiflemiş gibi geliyordu ona. Hangi belirtileri fark ettin? Kadın önce genel belirtileri sıralamaya başladı ama adam bununla yetinmeyip ayrıntılara inmesini istedi. Fakat Dormidon Tikhonovic, senin bütün cumartesi akşamını almayı istemiyorum. Beni röntgen muayenesine geleceğine göre... Sen benim ne hınzır olduğumu bilmiyor musun? Radyolojiyi seçmeden önce 20 yıl çalıştığımı unuttun mu ve ne teşhisler koydum da Lüdoçka? Bu elinde bir saat ya da pozometre olmasına benziyor. Onlara güvendin mi zamanı duygularına göre söylemeyi ya da objektifi ne kadar açık tutacağını gözünle kararlaştırmasını unutuyorsun. Onlar olmazsa çabucak öğreniveriyorsun. Donsova hastalığın belirtilerini anlatmaya başladı. Onları aralarındaki farklara göre ayırarak gruplar haline sokuyordu. Ciddi bir teşhis için gerekli ayrıntıları unutmamak için de kendisini zorluyordu. Ama elinde olmadan bunlardan bazılarını atlamak, doktorun "Bütün bunlar saçma, Lüdoçka, basit bir şey için endişeleniyorsun." dediğini duymayı istiyordu. Kan durumundan, bunun zayıf terkibinden, artan ERS'den söz etti. Doktor onu sonuna kadar dinledi. Sonra da ilgili başka sorular sormaya başladı. Bazen anlaşılması kolay, basit, herkese rastlanabilecek bir şey duymuş gibi başını sallıyordu. Ama hala saçma dememişti. Donsova'nın kafasından o kesin olarak teşhisi koydu bile diye geçti. Röntgeni beklemeden bunu ona hemen şimdi sorabilirim. Fakat bunu hemen şimdi açık açık sormak ve onun doğru ya da yanlış tahminini dinlemek çok korkutucu bir şey olacaktı. Bu darbeyi geciktirmek birkaç günlük bir beklemeyle yumuşatmak gerekirdi. Düzenlenen konferanslarda ve toplantılarda karşılaştıkları zaman konuşmaları ne kadar dostça olurdu. Fakat şimdi sanki bir cinayetmiş gibi hastalığına itirafa gelmişti. Bu yüzden aralarındaki o eşitlik ipliği de kopmuştu. Hayır, bu eşitlik değildi. Bir öğretmenle aralarında hiçbir zaman eşitlik olamazdı. Fakat daha da belirli, göze çarpan bir hal alan bir şey vardı. Kadın itirafıyla kendisini asıl doktorlar sınıfından çıkararak onlara bağlı olan yalvaran hastalar grubuna girmişti. Evet, Oreshchenkov onu hala muayene etmemişti. Onunla sanki misafiriymiş gibi konuşmaya devam ediyordu. Adam onu aynı anda her iki sınıfta birden kalmaya davet ediyor gibiydi. Fakat kadın ezilmişti. Artık eskisi gibi davranmıyordu. Verochka Gangard o kadar iyi bir teşhisçi ki ona tamamıyla güvenmem de gerek. Donsova kalabalık bir iş gününün onu alıştırdığı şekilde çabucak konuşuyor, kelimeler kurşun gibi ağzından hızla fırlıyordu. Fakat sen burada olduğuna göre Formidon Tikhonovic, kendi öğrencilerimi reddetmem acayip kaçardı. Oreshchenkov gözlerini ondan hiç ayırmıyordu. Donsova artık pek iyi görmüyordu. Fakat iki yıldan beri adamın kesin bakışlarındaki dalgınlık pırıltısının farkındaydı. Bu doktorun karısının ölümünden sonra belirmeye başlamıştı. Evet, eğer hastalık izni alman gerekirse, o zaman Verochka senin işine bakabilir mi? Hastalık izni alman gerekirse. Adam kelimelerin şefkatle yüklü olanlarını seçmişti. Fakat bu derdinin önemsiz olmadığı anlamına mı geliyordu? Evet, o ilerledi, bizim kısmı yönetebilir. Oreshchenkov başını sallayarak ufak karışık sakalını avuçladı. İlerlemiş olabilir ama evlendi mi? Donsova başını hayır anlamında salladı. Benim torunum da öyle. Orestchenkov'un sesi hiç gereği yokken alçalmış bir fısıltı halini almıştı. Kendisine uygun bir kimse bulamıyor. Basit bir mesele değil bu. Kaşlarının hemen hemen belirsiz bir hareketi adamın ne kadar endişelendiğini ortaya koydu. Doktor işi uzatmaya yanaşmayarak Donsova'yı pazartesi günü muayene etme teklifinde bulundu. Bu kadar acele mi etmeliydiler? Bir sessizlik oldu. Belki de bu insanın kalkarak teşekkür edip ayrılmasına uygun olan sessizliklerdendi. Donsova ayağa kalktı fakat Orestchenkov onun bir bardak çay içmesi için ısrar etti. Ludmilla Afanasyevna özür dileyerek, ''Emin ol, çay içmeyi gerçekten istemiyorum.'' Kadını ıstıraplı hastalar sırasından çıkararak ümitsiz sıhhatliler arasına sokuyordu. ''Gençler evdeler mi?'' diye sordu kadın. Gençler Donsova ile aynı yaştalardı. ''Hayır, torunum da burada değil, yalnızım.'' Buna rağmen Donsova'yı muayenehanesinde kabul etmişti. Çünkü yalnız burada sözleri gerçek ciddiliklerini ve etkilerini gösterebilirlerdi. ''Bana çay yapma zahmetine katlanmana izin verecek değilim.'' ''Zahmet değil bu. Bir termos dolusu çayım var. Büfedeki yiyeceklere ve kurabiyelere gelince onları sen getirebilirsin.'' Yemek odasına geçip dört köşeye meşe masanın bir köşesine oturarak çay içtiler. Bu masa üzerinde bir filin rahatça dans edebileceği kadar genişti. Bu o kadar büyüktü ki herhalde odanın kapısından çıkarılamazdı. Aynı zamandan kalma bir duvar saati vaktin daha erken olduğunu gösteriyordu. Formidon Tikhonovich torunundan söz etmeye başladı. Adam en çok onu severdi. Kız uzun zaman önce konservatuarı bitirmişti. Güzel piyano çalıyordu. Müzisyenlerde pek sık rastlanmayan bir yanı vardı. Yani zekiydi ve hoştu. Adam Donsova'ya onun yeni bir fotoğrafını gösterdi fakat fazla konuşmadı. Çünkü Ludmilla Afanasyevna'nın bütün dikkatini kendi torunu üzerine toplamayı istemiyordu. Zaten kadın artık bütün dikkatini bir şey üzerinde toplayamıyordu. Dikkati kırılıp bin parça olmuştu. Artık bu parçaların birbirine yapıştırılması da imkansızdı. Burada oturup karşı karşıya kaldığı tehlikenin derecesini çoktan tahmin etmiş olan, belki de hastalığın geçireceği safhaları şimdiden gören fakat bundan bir tek kelimeyle bile söz etmeyerek sana kurabiye ikram eden bir adamla burada oturup bardak bardak çay içmek de ne garipti. Donsova da konuşmak için bir konu buldu ama boşanmış olan kızından söz açmadı. Bu konu ona çok azap veriyordu. Kadın oğlundan söz açtı. Oğlu 8. sınıfa gelmişti. Artık çalışmalarına devam etmesinin anlamsız olduğuna karar vererek bunu da açıklamıştı. Ne annesi ne de babası onun bu düşüncesiyle savaşmak için uygun bir yol bulabilmişlerdi. Bütün iddiaları çocuğun üzerinden sekip gidiyordu. Kültürlü bir insan olmasın. Neden? Kültür dünyanın en önemli şeyidir. En önemli şey hayatın zevkini çıkarmaktır. Fakat öğrenim yapmazsan iyi bir ihtisasın olmaz. Benim buna ihtiyacım yok. O halde sıradan bir işçi mi olacaksın? Hayır, eşek gibi çalışmak niyetinde değilim. Fakat neyle geçineceksin? Elbet bir şey bulurum. Bunun yolunu arıyorum. Acayip şüphe uyandıran arkadaşlar bulmuştu. Ludmilla Afanasyevna çok kaygılıydı. Orestchenkov'un yüzünde bu hikayeyi dinlememiş olmasına rağmen bunu yine de uzun zaman önce duymuş olduğunu belirten bir ifade var gibiydi. Adam dertlerden biri dedi. Gençlere yol gösteren çok önemli bir akıl hocasını kaybetmiş olmamız. Aile doktorunu yani. 14 yaşındaki kızlarla 16'sındaki delikanlıların bir doktorla konuşmaları şart. 40 kişilik sınıflarındaki masalarında değil. Öyle konuşma olmaz. Her öğrenciye 3 dakika verilen okulun revirinde de yapılamaz bu konuşma. Ancak onların küçüklükten beri bademciklerini gösterdikleri, aileleriyle birlikte çay içen doktor amcayla konuşmaları gerekir. Diyelim ki hiçbir çıkarı olmayan bu amca, anne ve babalar gibi huysuzluk ya da yaltaklanmaya kanmayan bu şefkatli fakat sert doktor, kız veya çocukla muayenehanesine girerek oturuyor, kapıyı da kapıyor. Ondan sonra insanı hem utandıran hem de ilgisini çeken uzun bir konuşma başlıyor. Ve doktor, çocukların soru sormalarına gereklilik kalmadan onların kafalarındakini anlıyor, kendisi o önemli ve güç cevapları veriyor. Diyelim ki doktor, çocukları ikinci bir konuşmaya daha çağırıyor. Adam böylece onları yanlış adımlara ve hatalı arzulara vücutlarına zarar verecek şeylere karşı önceden uyarmakla kalmıyor, çocukların bütün dünya görüşleri temizleniyor ve her şey yerli yerine oturuyor. Asıl kaygı ve baş arzuları anlaşılır anlaşılmaz, çocuklar artık diğer bakımlardan da hiçbir zaman anlaşılmadıklarını düşünmekten vazgeçiyorlar. O andan sonra da anne ve babaların bütün istekleri onlara daha kolaylıkla ulaşıyor. Adam bu konuyu Ludmila Afanasyevna'nın oğluyla ilgili sözleri dolayısıyla açmıştı. Kadının başı oğluyla dertte olduğuna göre bu konuşmayı dinlemesinin de tam zamanıydı. Şimdi bunu oğluna nasıl uygulayacağını düşünürdü. Orezchakov yaşlılığına rağmen çatlak olmayan gür ve tatlı bir sesle konuşuyordu. Duru gözleri inancı büsbütün artıran canlı bir anlamla parlamaktaydı. Fakat Donsova her geçen dakikayla muayenehanedeki koltukta canlanmasına sebep olan o kutsal sessizliği kaybettiğinin farkındaydı. Göğsünden yükselen bir sıkıntı onu kovuyordu. Kadına bir şey kaybetmiş gibi geliyordu. Ayağa kalkıp oradan ayrılması ve çabucak gitmesi gerekirken onun yerine doktorun akıllıca düşüncelerini dinlediği bu anda bir şey kayboluyordu. Ama kadın nereye ve niçin gitmesi gerektiğini de bilmiyordu. Bu doğru diye onayladı. Cinsel eğitimi ihmal ettik. Biz çocukların tıpkı vahşi hayvanlar gibi her şeyi kendi kendilerine öğreneceklerini sanıyoruz. Onlar da öyle yapıyorlar, tıpkı hayvanlar gibi. Sapıklığa engel olmanın gereksiz olduğuna inanıyoruz. Çünkü sağlıklı bir toplumda bütün çocukların normal olması önceden kararlaştırılmıştır. Ondan sonra da onları her şeyi birbirlerinden öğrenmeye bırakıyoruz. Belirsiz, saptırılmış bilgiler ediniyorlar. Çocuklarımıza nedense bunun dışında hayatın her alanında önderlik etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bu konu utanılacak bir şey. Bazen kocası ilk gece kendisine nasıl yaklaşacağını bilmediği için duyguları tamamıyla uyanmamış koskoca kadınlarla karşılaşıyorsun. Donsava, evet dedi. Orezchakov kesinlikle evet dedi. Donsova'nın yüzünde beliren geçici kaygıyı, o dertli sabırsızlığı fark etmişti. Gerçeği bilmeyi istemeyen kadın, pazartesi günü röntgen muayenesine girecek olduğuna göre kendisine yapılacak en kötü şey bu cumartesi akşamı onun belirtileri üzerinde konuşmaya izin vermekti. Adam başka konularla onu oyalamak zorundaydı. Doktorlar için bundan daha iyi bir konu olabilir miydi? Genel olarak aile doktoru hayatımızda bizi en rahatlatıcı kişidir. Fakat o da budandı, cüce gibi gösterildi. Modern toplumda bir aile onsuz var olamaz. Bir annenin ailede herkesin zevklerini bilmesi gibi o da hepsinin ihtiyaçlarını bilir. Bir kliniğe götüremeyeceğimiz herhangi basit bir şikayetinizi anlatmaya aile doktorunuza gitmeniz utanılacak bir şey değildir. Numara almak, sıraya girerek beklemek, bir saatte 9 hastaya bakan bir doktorun karşısına çıkmak zorunda olduğunuz bir kliniğe götüremeyeceğiniz şikayetinizi ve ihmal edilen bütün o hastalıklar o küçük basit şikayetlerden doğar. Şimdi şu anda kaç olgun insan kör gibi dönenip duruyor. En gizli hatta en utanılacak korkularını anlatabilecekleri gibi bir doktor, böyle bir insan arıyorlar. Böyle bir doktor araması her zaman arkadaşlarımızla bile konuşamayacağımız bir şeydir. Herhalde bunun için gazeteye ilan da veremezsiniz. Bu bakımdan bir eş aramak kadar gizli bir şeydir. Son zamanlarda bir eş bulmak size ihtiyacınız olan zamanı verebilecek, sizi yürekten anlayacak bir doktor bulmaktan daha kolay. Ludmila Afanasyevna kaşlarını çattı. Teoriler, kafasına hastalık belirtilerinin dolduğu ve bunların en kötü şekilde dizildiği bir anda soyut yargılar. Böyle kaç aile doktoruna ihtiyaç duyulacak? Onların bütün ülkeye yaygın, parasız halk servisi sistemimize uymaları imkansız. Orezchakov düşünceli, bütün ülkeyi kapsamına alan ve genel dedi. Evet, uyabilirler, parasız hayır. Fakat sağlık servisinin ücretsiz olması en büyük başarımızdır.